Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah Hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 22 Urdubeheş 1402, Hicri Kameri 21 Şevval 1444 ve Miladi 12 Nisan 2023 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi rumdurenden ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Türkiye'de yüzyılın seçimi ve Nur'a giden yol isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Şemhani, Sultan düzeni artan bir düşüşle karşı karşıya olduğunu belirtti. Kemal Harazi, ordu ve savunma gücünün ülkelerin güvenlik ve bağımsızlığının en büyük kaynaklarından biri olduğunu söyledi. Adalet Bakanı, ülkelerin yaptırımları ortak yasal yöntemlerle ele alması gerektiğini söyledi. Hamas'ın İran temsilcisi, Siyonistlerin hiçbir anlaşmaya bağlı olmadıklarını söyledi. Filistin İslam İcihat Hareketi komutanlarından bir diğeri Siyonistlerce şehit edildi. Ve Avrupa Birliği, Türkiye'de yaklaşan seçimleri yakından takip ediyoruz dedi. Şimdi haberler.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani yaptığı açıklamada bugün Sultan rejimi artan bir gerileme ve zayıflıkla karşı karşıya, bu da direniş cephesi için bir fırsat sayılıyor dedi. Ali Şemhani dün İran Milli Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen Yeni Dünya Düzeninin Geometrisi konulu konferansın ikinci gününde yaptığı konuşmada tarihin dönüşü nedeniyle dünya sistemindeki değişimin çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu. Bugün direniş cephesi için bir fırsat olarak görülen sulta sisteminin gerilemesi ve artan zayıflığı ile karşı karşıyayız. Bu şartlarda direniş doktrini düzen oluşturmaya katılmak değil, bu düzensizliği kullanmaktır. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri şöyle devam etti. Adil ve ilahi düzenin dışında kalan her yeni dünya düzeni, küresel otoriter sistemlerin iktidara gelmesi için bir düzendir. Şemhane mevcut koşullar direniş eksilinin lehine olabilir ama direniş doktrininin sulta doktrinine dönüştürmemeliyiz. Direniş doktrinindeki herhangi bir değişiklik zafer verebilir, dedi.
İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harrazi yaptığı açıklamada, askeri ve savunma gücünün ülkelerin güvenlik ve bağımsızlığının en büyük kaynaklarından biri olduğuna işaretle, ülkelerin bu iki gücü kullanarak büyüdüğü ve geliştiğini belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Seyit Kemal Harrazi, dün Yüksek Milli Savunma Üniversitesi'nde Yeni Dünya Düzeninin Geometrisi konulu konferansta hem bölgede hem de uluslararası düzeyde yeni düzenin şekillendiğini belirterek, temelde yeni düzen güç dengesini değiştirdikten sonra yapılır dedi. Harrazi, güç sahibi olan her ülkenin konumunu istikrara kavuşturmaya ve güç dengelerindeki yeni değişimlerde daha yüksek bir rol oynamaya çalıştığını ifade etti. İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni düzenin iktidarını korumak için çok kan verdiğini belirterek şunları ekledi. İran, savunma sanayisinin gelişmesiyle kendi kendine yeterliliğe ulaştı ve İran inşa ettiği ekipman hem güç hem de hız açısından inanılmazdır. Harrazi sözlerine şöyle devam etti. İran İslam Cumhuriyeti güç kazanmıştır ancak bununla birlikte bir ülkenin kendisini uluslararası düzeyde ifade edebilmesi ve çıkarlarını teşvik etmek için kurulması gereken ekonomik, bilimsel ve teknolojik, dış politika, medya ve yumuşak gibi başka güç türleri de vardır.
İran İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı yaptırımlarla başa çıkmak için ülkelerin yasal çözümler kullanma konusundaki ortak yaklaşımını yaptırımlarla başa çıkma ve onlara uygulayanlara baskı yapma yönünde atılmış bir adım olduğunu belirtti. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'ya giden İran İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi dün İran'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: tek taraflı yaptırımlara maruz kalan ülkeler birlik olmaları, işbirliği yapmaları ve yargısal görüş paylaşımları koşulu ile önemli yasal girişimlerde bulunabilirler. Rusya ziyaretinin ve St. Petersburg zirvesine katılımının amaçlarından birinin yaptırımlarla başa çıkmak için yasal ve yargısal çözümleri paylaşmak olduğunu belirten İran Adalet Bakanı, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası makamlar ve uluslararası yasal işlemlerde yargı yetkisine sahip diğer makamlar bazen siyasi görüşler ifade ederek uluslararası makamların bu tür siyasi tutumları ile başa çıkmanın yasal bir çözümü olduğunu bildirebilir ve bu yaklaşımları uygun çözümlerle ele almak mümkündür, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın etnik ve dini azınlıklar işleriyle ilgili danışmana yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti tüm dünyada adaletin bir tecellisidir ve sulta ve zorbalığı kabul etmemenin alametlerinden biridir, dedi. Mustafa Abdüsselam Kerimi, dün 5.si Gorgan'da düzenlenen İslam İnkılabı rehberi açısından Amerikan İnsan Hakları Uluslararası Konferansı'nda İslam İnkılabı'nın baskı ve diktatörlüğe karşı olduğunu belirtti. Kerimi şöyle devam etti: İslam İnkılabı, peygamberlerin risaletinin bir sonucuydu ve hakkı olan herkes hakkını almalı ve haklarından yararlanmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı etnik gruplar ve dini azınlıklar konusundaki danışmanı, adaletin zulme karşı koymak ve insan haklarını savunmak olduğunu ve bu sloganın toplumda kurumsallaştırılması gerektiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi açısından Amerikan İnsan Hakları Uluslararası Konferans, dün İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinin merkezi Gorgan'da yerli ve yabancı konukların katılımıyla başladı. Konferans için 207 makale sunuldu, alınan eserler 30 ülkeden ve 4 dil alanından araştırmacılar tarafından sunuldu.
İran İslam Cumhuriyeti Narkotik ile Mücadele Genel Merkezi Genel Sekreteri yaptığı açıklamada, İran'ın 2022'de 1700 uluslararası uyuşturucu çetesini yok ettiğini belirtti. İran'dan bildiğine göre İskender Mumini, dün Bağdat'ta düzenlenen bölgesel narkotikle mücadele toplantısının oturum aralarında Irak İçişleri Bakanı Osman Al-Karami ile yaptığı görüşmede şunları ekledi: Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin Kasım 2022 tarihli raporuna göre, Taliban grubunun ekimi yasaklamasına rağmen Afganistan'da haşhaş ekimi alanı 2021 ve 2022 yıllarında %32 arttı. Müminin şöyle devam etti: İran İslam Cumhuriyeti dengeli bir stratejiye dayalı olarak yasa dışı uyuşturucuyla savaşıyor. Bu strateji de ülkeye giriş ve çıkış noktalarında uyuşturucu arzına karşı mücadeleyi, bunun yanı sıra ülkenin her yerindeki kontrol noktalarından sıkı kontrol ve aynı zamanda talep ve arzının azaltılması, bağımlıların tedavisi ve önlenmesini içeriyor. İran'ın eylemlerinden takdir eden Irak İçişleri Bakanı, iki tarafın ortak sınırları boyunca kontrol önlemlerinden yoğunlaştırmasına vurgu yaptı.
İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nin önümüzdeki hafta Su-35 savaş uçaklarının ilk partisini teslim alacağı belirtildi. Gelişmiş N-035 aşamalı dizi radarı ile donatılmış olan Su-35 savaş uçağı 30 hedefi tespit edip aynı anda 8 hedefle angaje edebilen dünyanın 4++ neslinin en güçlü savaş uçaklarından biridir. Alçak irtifada azami hızı saatte 1500 kilometre, yüksek irtifada saatte 2500 kilometre olan bu avcı uçağının azami hızı, güçlü motorlarının kontrol ve revizyona ihtiyaç duymadan her servis periyodunda çalışma ömrü 4000 saattir. Su-35 savaş uçağı aynı anda havadan havaya ve havadan karaya gemi savar ve radar savar füzelerle donanmıştır. Ayrıca her türlü lazer, uydu ve radar bomba ve füzelerin fırlatma ve ateşleme kabiliyetine sahiptir.
Asya Uluslar Arası kura çekimi Katar'da yapıldı ve İran Milli Futbol Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Hong Kong takımları ile 3. grupta yer aldı. İran'dan haberine göre Katar'da düzenlenen 2023 Asya Uluslararası Kupası kura töreni dün yapıldı ve 24 takım 4'er takımlardan oluşan 4 grupta mücadele edecektir. Bu oyunların ilk sıralarında İran milli takımı, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Hong Kong ile gruplandı. Asya Uluslar Arası Kupası 2023'ün başlarında Çin'de düzenlenmesi gerekiyordu ancak koronavirüsü nedeniyle Çin ev sahipliğinden çekildi ve Asya Uluslar Kupası'nın ev sahibi olarak Katar seçildi. Buna istinaden 10-28 Ocak 2024 tarihleri arasında Katar'da yapılacak olan bu yarışmanın kesin zamanı açıklandı. Bu tarih Katar'daki sıcak hava nedeniyle de seçildi.
Tahran'dan sabah haberlerimiz bölge ve Türkiye gelişmeleriyle devam ediyor. Filistin halkının İslam İnkılabı'nı destekleme komitesi yaptığı açıklamada, Filistin asil ve mazlum halkına ve onların yiğit direnişine sahip çıkmak ve gaspçı rejimin tekrarlanan ve yeni cinayetlerini kınamak tüm dünya ve bölge halklarının üzerine düşen görevdir, dedi. İran'ın bildirdiğine göre İran Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Filistin Halk İslam İnkılabı'nı destekleme komitesi, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki cinayetlerine yanıt olarak şu açıklama yaptı. Siyonist düşmanın Gazze şeridinde mücahitleri, kadınları ve çocukları hedef alan vahşi saldırıları, nefretin, gaddarlığın, korkaklığın, sindirmenin ve şiddetin tüm anlamlarının somutlaştığı bir insanlık suçudur. Bildirde Siyonist rejim 70 yılı aşkın bir süredir mazlum Filistin halkına karşı işlediği aleni suçlarla kendi kötülüğünü tüm dünyaya açıklamış ve bu alçak eylemini savunmak için söze yer bırakmamıştır, denildi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın İran'daki temsilcisi, düşman Siyonist rejimin her zamanki alışkanlığı gereği hiçbir anlaşmaya veya sözleşmeye bağlı kalmadığını vurguladı. İran'dan bildiğine göre Halid Kaddoumi, Siyonist rejimin son dönemdeki cinayetlerine atıfta bulunarak Netanyahu bir kez daha siyasi kazanımlar elde etmek ve Siyonist rejimin güçsüz koalisyonu kabinesinin ittifaklara da dahil olmak üzere kendi iç krizlerinden kaçmak, Kudüs Şerif ve Mescid-i Aksa'daki veya 1948'de işgal altındaki toprakların mevcut durumundan kaçmak için bir cinayet işleyerek Filistinlilerin kanına dökmeye başvurduğu, dedi. Kaddoumi bu sefer Netanyahu ve Siyonist kabinenin Gazze şeridindeki hedeflerinin kadın, çocuk ve siviller olduğunu belirterek bu rejimin yerleşim bölgelerini bombaladığını ve bunun sonucunda aralarında direniş komutanlarının da bulunduğu 25'ten fazla şehit verildi ve onlarca kişinin yaralandığını ifade etti. Hamas'ın İran temsilcisi Siyonist düşmanla savaşan devam ettiğini ve ortak direniş odası direnişin bir dizi üst düzey komutanının öldürülmesine yanıt olarak özgürlerin intikamı operasyonunun başladığını bir bildiriyle duyurdu. Direniş gruplarının sahada ve siyasi alanda tek bir pozisyona sahip olduğunu ve düşmanın cinayetlerine ortak şekilde karşılık vereceklerini vurgulayan Kaddoumi, düşman ile savaşın ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini belirleyecek olanın ise direniş olduğunu vurguladı.
Gazze Sağlık Bakanlığı son verilerinde Siyonistlerin son cinayetindeki şehit sayısını 30'a yükseldiğini belirtti. El Alemin bildirdiğine göre Gazze Sağlık Bakanlığı yayımladığı bildiride son 3 günde Siyonistlerin Gazze saldırıları 30 kişinin şehit olduğunu belirtti. Şehitler arası 6 çocuk, 3 kadında bulunuyor saldırılarda. Şimdi kadar 93 kişi de yaralandı. Siyonist rejim cinayetlerini izlemeye ve belgeselleyen Bağımsız Heyet Başkan Yardımcısı Yakup El Gandur dün bir basın toplantısında Salı gününden başlayan ve kadın, çocuk ve sivilleri hedef alan saldırıların savaş suçu sayıldığını ve işgalci rejim liderliğinin takibi alınması gerektiğini söyledi.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kolu olan Kudüs Tugayları Sıraya El Kudüs'ün bilgili kaynakları bu hareketin bir başka komutanının Han Yunus'la Siyonist orduya bağlı savaş uçaklarından bombalanması sonucu şehit olduğunu bildirdi. El Cezire'nin haberine göre Kudüs Tugaylıları komutanlarından Ahmet Ebu Dega dün Han Yunus'la Siyonist rejim savaş uçaklarının hedef aldı ve yerleşim binasında şehit oldu. Siyonist rejim savaş uçakları geçen sarı günü Saraya El Kudüs komutanlarından Cihad Şakir El Genam, Halk El Behtini ve Tarık Muhammed İzzedini şahsi evlerinde hedef alarak şehit etti. Siyonist rejim ayrıca dün sabah Saraya El Kudüs'ün füze birimi komutanı Al Galiye'yi yine kendi şahsi evinde savaş uçakları füzeleriyle şehit etti.
Geçici Siyonist rejim ordusu özgürlerin intikamı operasyonun başından Siyonist yerleşim alanlarına 803 roketin fırlatıldığını, bunlardan sadece 620 roketin Demir Kubbe tarafından izlenebildiğini belirtti.
Avrupa Birliği Sözcüsü Peter Stano, Ankara'nın kilit ortaklarından olması nedeniyle Avrupa Birliği'nin Türkiye'de yapılacak seçimleri yakından takip ettiğini söyledi. Avrupa Birliği Sözcüsü ayrıca Türkiye'de yaklaşan seçimlerin şeffaf ve kapsamlı bir şekilde yapılması bizim açımızdan büyük önem arz ediyor vurgusunda bulundu.
Türkiye haber çevreleri Suriye'deki 4 IŞİD liderinin Türkiye İstihbarat Teşkilatı'nın güçleri tarafından tutuklandığını belirtti.
Ve Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tahıl girişiminin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik çalışmaların Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı konusunda taraflarca mutabık kalındığını açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Batı Asya'daki jeopolitik depremle ilgili. İran ve Çin'i dizginlemek Amerika'nın belki de Batı Asya'daki nihai ve stratejik hedeflerinden biri haline gelmiştir. Bu arada Suudi Arabistan'ın bu eksendeki rolü de dikkate değer bir ağırlığa sahiptir. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bu haftanın başında Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirerek Suudi Prens Muhammed bin Salman ile görüştü. Suud medyası iki taraf arasındaki müzakerelerin videolarını, fotoğraflarını veya ayrıntılı bir raporunu yayımlamasa da Beyaz Saray toplantının ardından Yemen'de barış alanında önemli ilerleme kaydedildiğini ve bunun yanı sıra Yemen ile ateşkesinde daha fazla güçlendiğini duyurdu. Açıklamada Sullivan'ın Suudi Arabistan'ın Sudan'dan tahliye sürecinde Amerikan vatandaşlarına verdiği destekten dolayı Veliaht Prens'e de teşekkür ettiğini belirtti. Sullivan'ın Suudi Arabistan ziyareti Biden'in başkanlığının başlamasından bu yana Riyad ve Washington soğuk günlerden geçerken gerçekleşti. Biden seçim kampanyası sırasında Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda Suudi Arabistan'a karşı tavır koymuştu. Biden ve Amerika istihbarat teşkilatları Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prens'in verdiğine inanıyor. Ancak Riyad bu suçlamayı reddediyor. Ayrıca Mart ayında Riyad'ın İran'la yıllardır süren bulanık ilişkilerin ardından Çin'in arabuluculuğuyla düzelmesi Washington'un Batı Asya'daki etkisinin azaldığını bir işaret olarak görüldü ve Amerika'yı hemen harekete geçirdi. Bu konu dışında Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler OPEC'in petrol üretimini kısması ve Amerika'nın bu konudaki rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir zarar görüyor. Geçtiğimiz Ekim ayında OPEC Plus ittifakının petrol fiyatlarında artışa yol açan petrol üretimini kısmasının ardından Biden bu kararı eleştirmiş ve bu eylemi Suudi Arabistan için sonuçlar doğuracağını açıklamıştı.
Sullivan, Bin Salman ile görüşmesinin ardından Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ve Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ile Hindistan, İsrail'i de içeren sözde 2012 U2 grubunun bir parçasıdır bu koalisyon. Su, enerji, ulaşım, uzay, sağlık ve gıda güvenliği alanlarında da ortak girişimlerinde de işbirliği yapmak üzere 2000-2021'de kuruldu. 12U2 aynı zamanda Çin'in bölgedeki nüfuzuna karşı bir çerçeve olarak da görülüyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bu toplantıların amacının da Hindistan ve dünya ile bağlantılı, daha güvenli ve müreffeh bir Orta Doğu'ya yönelik ortak vizyonlarını ilerletmek olduğu belirtildi. Bu konuda daha fazla açıklama ise yapılmadı. Washington'un Fars Körfezi bölgesindeki petrol üreten Arap ülkelerine elinden sonunda Hindistan'a ulaşacak bir demir yolu aile birbirine bağlamakla ilgilendiği süreniyor. Bu proje, Beyaz Saray'ın Çin'in Orta Doğu bölgesinde artan etkisiyle başa çıkmak istediği kilit girişimlerden biridir. Aynı zamanda Amerika'nın Suudi Arabistan ile Siyonist rejim İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek için Çin'in arabuluculuğu sonucunda İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerginliğin azalmasını da engellemeye çalıştığı görülüyor. Zaten Amerika bunu engelleyemezse Batı Asya'da tam ölçekte bir jeopolitik deprem gerçekleşebilecektir. İran ve Çin'i dengelemek ve kontrol altına almak için Suudi Arabistan'ı hala bu dengeleme eyleminin merkezine yerleştiren Amerika için nihai bir hedef olabilir. Amerika'nın Fars Körfezi'ndeki Arap ortaklarını entegre etmek ve Hindistan'ın bölgedeki güvenlik düzenlemelerine girmesini desteklemek bu hedeflere ulaşma yolunda yorumlanmalıdır.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Beşar Esad'ın Arap liderleri oturumuna katılma ihtimali konusunda. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı salı akşamı bu ülkenin Suriye ile ilişkileri tam olarak yeniden kurmak için faaliyetlerini başladığını duyurdu. Suudi Arabistan'ın bu kurumunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ile Suriye'nin sahip olduğu kardeşlik bağı ve ortak Arap faaliyetlerini genişletme ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı güçlendirme arzusu doğrultusunda Suudi Arabistan diplomatik misyonunu tekrar faaliyete geçirme kararı aldı. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu da Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz Al Suud başkanlığında bir toplantı düzenleyerek Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Suriye hükümet delegasyonlarının katılımına devam etme kararını memnuniyetle karşıladı. Bu birliğin ve ona bağlı tüm kurumların toplantılarına Suriye'nin katılımını da istedi. Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'deki diplomatik misyonunun resmi olarak başladığını açıklamasının ardından Şam, Riyad'daki konsolosluk faaliyetlerini derhal yeniden başladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise bu duruma karşılık yaptığı açıklamada Suriye Arap Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı halklarının derin ilişkileri ve karşılıklı bağımlılığı ve iki ülke halkının isteklerinin somutlaşması ve Şam'ın Arap ülkeleri arasındaki konumu dolayısıyla ikili ilişkilerin Arap ortak eğilimine hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi gerekiyor ifadelerine yer verildi. Ayrıca Suudi Arabistan'daki diplomatik misyonunun faaliyetlerini yeniden başlama kararının alındığında bildirdi. Bu süreçle birlikte Suudi Devlet Başkanı Beşar Esad'ın birkaç gün içinde Cidde'de yapılacak Arap Birliği zirvesine katılma ihtimali arttı. Bu ziyaret birkaç açıdan da önemlidir çünkü Suriye ve diğer Arap ülkeleri için bölgesel ve bölge dışı olumlu bir başarı sayılabilir.
Suudi Arabistan, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünde kilit bir rol oynadı ama aynı zamanda Suriye'nin Arap Birliği'nden atılmasında da önemli bir rol oynamıştır ve eğer Suudi Arabistan'ın çabaları olmasaydı bu gerçekleşmeyebilirdi. Dolayısıyla Suriye-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesinde Suudi Arabistan'ın yaklaşımındaki değişiklik ana etken oldu. Suudi Arabistan bu yaklaşımı çerçevesinde önemli bir değişiklik olarak Rusya ve Çin ile ilişkileri güçlendirerek bu ülkeleri yanında aldı ve Washington'un baskılarına direnerek Amerika'dan yüz çevirmeye başladı. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya karşı başlattığı petrol üretim tabanının yükseltilmesine yönelik taleplerin reddedilmesi, Çin'in arabuluculuğu ile İran ile uzlaşması sürecinin devam etmesi ve son olarak da Suriye ile ilişkilerin normalleşmesine yol açan bu süreç güçlü bir şekilde devam etti. Aslında bu yaklaşım değişiklik bir tek taktikte değildir, ciddi ve stratejik bir karardır. Tabii ki Suriye'nin de Suudi Arabistan ile ilişkilerini düzeltmesi ve Arap Birliği'ne dönmesi gerekiyordu ve bu Suriye'nin yeniden inşa sürecini hızlandırmaya ve ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme sürecini tamamlamaya yardımcı olacağı da kesindir. Bu açıdan bakıldığında Suriye ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki gelişme her iki tarafın ihtiyaçlarının simetrisinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Buradan hareketle Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması, İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması gibi rol oynayabilir. Bundan her iki tarafın da faydalanacağı ve kademeli olarak da her iki ülkenin de zarar ve kayıplarına da bir engel olacağı söylenebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Ordibeşt 1402, Hicri Kameri 21 Şevval 1444 ve Miladi 12 Mayıs 2023 Cuma. Müzik. 53 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Ordibeşt 1349 yılında Bahreyn Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın onayı ve 278 sayılı bildirinin yayımlanmasıyla İran'dan bağımsızlığını elde etti. Fars Körfezi'ndeki Bahreyn adası İslam dininin zuhurundan önce İran topraklarının bir parçasıydı ve İslami hükümetin kurulmasıyla Müslüman halifelerin denetimine geçti. Bahreyn, Hicri Kameri 7. yüzyılın başında bir kez daha İran'a ilhak edildi. Ancak bu adada birkaç kez iktidar yapılan değişikliklerin ardından 1. Dünya Savaşı'nın eşiğinde İngilizlerin himayesi altına girdi. İran daima Bahreyn'deki hakimiyetine vurgu yapmıştır ve İngilizlerin Bahreyn'i işgal etmesinden dolayı itiraz etmiştir. 1340'ların başında İngiltere hegemonyasındaki bölgeleri yönetememesi nedeniyle Fars Körfezi'nden çekilme kararı aldı. Şah rejiminin mutabakatı ile Bahreyn'de bu adanın konumunun belirlenmesi için Birleşmiş Milletler himayesinde referandum yapılmasına zemin hazırlandı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Bahreyn'e bir temsilci göndermiştir. Birleşmiş Milletler Bahreyn özel temsilcisi Bahreyn'in bağımsız olmasına karar verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de onun kararını kabul etti ve 278 sayılı kararnameyi yayımlamakla Bahreyn bağımsızlığa kavuştu. Böylece İran'ın Bahreyn'deki birkaç yüzyıllık hakimiyeti sona erdi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Ordi 5391'de İranlı matematik dalındaki şehirlerden Perviz Şehriyari 86 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1305'te Kerman'da dünyaya gelen Şehriyari İran'ın matematik kalıcı şehirlerindendir ve matematik bilim dalında 200'den fazla kitap kaleme alıp tercüme etmiştir. Doktor Şehriyari bir matematik hocası ve Vahuman, Çista ve Matematik ve Halk dergilerinin editörüydü. Hicri Şemsi 1345'te birinci sınıf bir bilim ödülü aldı ve yine Hicri Şemsi 1384'te matematik alanında kalıcı bir çehre olarak tanıtıldı. Perviz Şehriyari, yabancı üniversiteler tarafından birçok kez davet edildi. Ancak İran'da kalmayı ve halka hizmet etmeyi tercih etti. Yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Şevval 354'te Hicri Kameri 4. yüzyılın önde gelen muhaddis, fakih ve tarihçisi İbni Habban vefat etti. Bilimi kendi döneminin önde gelen hocalarından öğrenen Habban daha sonra İran'ın kuzeydoğusundaki Nişabur'a gitti ve orada tahsilini sürdürdü. İbni Habban hadis ilmi dalında hocalardan biri olarak kabul edildi ve bu alanda özel görüşlere sahipti. Farklı şehirlerde birkaç kez yargıç olarak atandı. İbn Habban kişisel kütüphanesini diğer bilim adamlarının kullanımına tahsis etti. Ancak kitaplarının çoğu kayboldu. İbn Habban'ın geriye kalan eserleri arasında Al-Şakat ve Ruzetul-Luga ve Nazah-el-Fazle'ye değinebiliriz. Yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Şevval 92 yılında günümüz İspanya'daki Endülüs toprakları Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam ordusunca fethedildi. Tarık, 12 bin askerle Cebelü Tarık adıyla bilinen Fas'la İspanya arasındaki bir boğazdan gemiyle geçti. O kendi askerlerini düşmanla savaşmaya teşvik etmek için onlara denizden geçen gemileri ateşe vermeleri emrini verdi. Neticede Müslümanlar cesurca savaştılar ve İspanya'yı fethettiler. Müslümanlar Endülüs'teki 8 yüzyıllık hükümetleri boyunca çeşitli kültürel merkezler ve iktisadi müesseseler kurdular ve uzun müddetçe bu topraklar İslam medeniyetinin beşiği sayılırdı. Ancak Hicri Kameri 9. yüzyıl veya miladi 15. yüzyılın sonlarında Avrupalı padişahlar Müslümanların Endülüs'teki zaafları ve gafletlerinden yararlanarak onları yendi ve böylece Müslümanların oluşturdukları hükümet bu topraklarda sona erdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Eski TÜİK Başkanı itiraf ettiği maaşlar yeniden hesaplanmalı.
Cumhuriyet.
Dolar yetmeyince altın satışları başladı. Hazinenin açığı 4'e katlandı. Seçim öncesi kasa boşalıyor.
Star.
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi. Bunu ciddi alan sayısı iki elin parmak sayısını geçmez.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Barış Doster 10 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde seçimler ve seçim kampanyaları başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçime günler kala Erzurum başta olmak üzere kimi şehirlerde gördüğümüz şiddet olayları, sertliğin de ötesinde harekete varan siyasi dil insanın içini karartıyor kaçınılmaz olarak. Türkiye gibi sandık deneyimi 150 yıla yakın bir ülkede tanık olduğumuz görüntüler ve üslup, ne seçim kampanyasıyla ne de ittifakların birbirine yakın oy oranıyla açıklanabilir diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Biliyoruz, partiler açısından seçim kampanyalarında son bir ay, özellikle de son bir hafta 10 gün çok önemlidir. Son düzlükteki %5, azami %8-10 oranındaki kararsız seçmen seçimin kaderini etkiler. Kararsız seçmenler yüzer gezer oylar, öfkeli, sandığa gitmeyeceğini söyleyen, gitse de geçersiz oy atacağını belirten yurttaşlar, son bir haftaya kadar kesin karar vermeyenler, kararı son gün hatta sandık başında verenler her seçimde vardır. Siyasi kampanyanın ana hedef kitlesi de bu seçmenlerdir zaten. Kararsız seçmenlerdir, ideolojik tavır almayan seçmenlerdir, parti sadakati olmayan seçmenlerdir. Çoğunluğa bakıp kazanan tarafa meyleden seçmenlerdir. Peki, kararsızların oranı hızla azalıyorken iktidarın üslubuna ne demeli? Öfkeli mi, panikle mi, özgüven patlamasıyla mı izah etmeli? Hangisi? Görüyoruz, 21 yıllık iktidar kendisi açısından en zor seçime giriyor. Bunun temel nedeni de artık söyleyecek sözünün kalmaması. 21 yılda yapmadıklarını, yapamadıklarını açıklamakta zorlanması, başaramadıkları konusunda inandırıcı açıklama yapamaması, bahane bulmakta, mazeret üretmekte zorlanması. Çünkü enflasyon ortada, hayat pahalılığı ortada, işsizlik ortada, asgari ücret ortada, dış politika ortada, eğitim sistemi ortada. Muhalefetin aralarına iktidarın eski kadrolarının bir kısmını da alarak oluşturduğu ittifak da ki çok önemli eksiklik ve hatalarına seçmende özellikle de cumhuriyetçi seçmende tepki ve endişe yaratan aday tercihlerine ve söylemlerine karşın iktidarı zorluyor bu kez. Özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcısı aday olarak sahaya çıkmaları da muhalefetin elini güçlendirdi. İktidar ve muhalefet arasındaki oy oranları bu denli yakın seyrediyorken seçime günler kala yapabileceklerinin de sınırına gelindi. O nedenle bu aşamadan sonra diğer iki Cumhurbaşkanı adayına yani Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a yönelik olarak muhalefet tarafından yapılan çağrıların muhalefet lehine yarıştan çekilmeleri yönündeki baskıların bir yararı olmaz. Bu aşamadan sonra eğer olağanüstü bir gelişme olmazsa partiler ve liderler arasında anlamlı oy kaymaları da yaşanmaz. Kısacası seçmenin ezici çoğunluğu kararını vermiştir. Önümüzdeki birkaç gün içinde seçimin kaderini belirleyecek çapta çok büyük bir değişim beklemek gerçekçi değildir.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 10 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde devletin seçimde suistimali başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçime günler kala toplumu gerdirip siyasette tansiyonu yükseltecek yalan ve iftira ile adalete, milletin birlik ve bütünlüğüne saldırılar, din, iman, ezan ve kitabın tepe tepe istismarıyla tahrik provokasyonları artarken, devlet imkan ve araçlarının sonuna kadar kullanılması vahameti sürüyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Malum, demokratik muhalefetin bir araya gelip ittifak kuramayacağı hesabıyla Cumhur İttifakı'nı kuran iktidar cephesi, Millet İttifakı'nın kurulması üzerine önce tek kişilik ucube sistemde alayı vala ile çıkarılan ittifak yasasını tasfiye edildi. Peşinden bunun da muhalefeti sindirmeye yetmeyeceğini gören iktidar cenahı, 65 senedir uygulanan il ve ilçe seçim kurallarının en kıdemli hakimini başkanlığında oluştuğu tabii hakimlik ilkesini kaldırarak 15 Temmuz bahaneli 20 Temmuz OHAL darbesi ortamında çoğu iktidar partisi teşkilatlarında yöneticilik yapmış, aday olmuş avukatların partizanca mülakatlarla kazandırılarak yükseltildiği birinci sınıf hakimler arasında kurayla belirlenmesine gidildi. Yine tek kişilik hükümette lağvedilen başbakan bütün yürütme yetkilerinin devredilip hiçbir seçim yasana tabi tutulmayan partili cumhurbaşkanının siyasi rakiplerine karşı seçimde partisinin propagandasında her türlü devlet imkanlarını sonuna kadar kullanması yasa dışılığı yasallaştırıldı. Bakanlık çalışmalarını tanıtma paravanında meydanlarda bakanlık tırları, standları kurularak Cumhur İttifakı adayı ile milletvekili adaylarının boy boy fotoğraflarıyla, parti flamalarıyla siyasi propaganda yapılıyor. Bakanlık gücünün seçim çalışmaları için kullanılmasına dair bir soruya bir bakan yüksünmeden, "Bakanlığımızın tüm yetkilerini, gücünü kullanacağım tabii ki," diyor. Milletin vergisi, kamu kurumları bir siyasi partinin lehinde, diğerlerinin aleyhinde ve vatandaşın oyuna tesir etmek maksadıyla açılış ve temel atma mülakatlarda her türlü devlet vasıtası, kamu kaynağı vıcık vıcık sarf ediliyor. O denli ki bir bakanın seçim aracından AFAD kolileri çıkıyor. Peşkeş çekilen ihalelerle yandaşlaştırılan sözde özel televizyonların serapa tarafgirlikle muallal yayınlarının yanı sıra milletin vergisiyle yayın yapan onlarca devlet kanalı iktidarın borazanı haline getirilmiş. TRT'nin Cumhur İttifakı'na 59, adayına 32 saat, Millet İttifakı'na 49 dakika, ortak adayına 32 dakika verilmesi haksızlığı ve hukuksuzluğu çarpıklığı sergileniyor.
Murat Çabas, 10 Mayıs tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Seçimi kaybetmek de demokrasinin gereğidir" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Sonucu merakla beklenen 14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı. İktidar ve muhalefetin birbirine çok yakın oylarla götürdüğü seçim yarışı, final günü yaklaştıkça daha sert söylem ve icraatlara sahne oluyor. Demokrasinin gereği olarak yapılacak seçimlerin maalesef demokratik bir seçim yarışıyla gerçekleşmediğini daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bir tarafta bizzat Cumhurbaşkanı ve bakanlar istifa etmeden resmi yetkilileriyle her türlü devlet imkanlarından istifade ederek seçim çalışması yürütüyorlar. Diğer tarafta muhalefet cenahı ise sadece aday statüsüyle her türlü engelin çıkartıldığı bir atmosferde bir seçim yarışı yürütmeye çalışıyor. Bu antidemokratik tabloya rağmen iktidar cenahı sanki yıllardır muhalefetteymiş gibi davranmaya da devam ediyor. Gönül ister ki seçimler gerçekten demokratik bir düzlemde gerçekleşsin, şiddet körüklenmeden, karşılıklı saygı ve nezaket
korunarak projenin yarıştığı bayram havasına bir seçim yarışı yaşansın. Böyle bir yarışın neticesinde de bileğinin hakkıyla seçimi kazananı seçim sonuçları açıklandığında hepimiz tebrik edelim. Ama maalesef böyle olmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırı hepimizi gerçekten üzdü. Esasen daha da üzüldüğümüz husus, Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu'na geçmiş olsun demesini beklerdik ama tam tersi oldu. Hatta bu tatsız olayın suçu taşla saldıran Sayın İmamoğlu'na atılmak istendi. İmamoğlu'nun bu iddialara verdiği cevap dikkat çekiciydi. Erzurum'daki olay siyasi bir müdahaledir çünkü kaybediyorlar. Nasıl bir gücümüz var ki kendime taş attırırken valiye, emniyet müdürüne de talimatı ben veriyorum. Birçok kesimden İmamoğlu'na geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Saldıranlar ve perde arkasında saldıranlar şiddetle kınandı. Bu tür şiddet olaylarını körükleyerek bundan siyasi bir çıkar elde etmeye çalışanlar bilmeliler ki bizim milletimiz duygusaldır ve mağdurun yanında yer alır. Şiddet olaylarını körükleyenler en büyük zararı kendileri görüyorlar. Türkiye'de ne zamanki kutuplaşmalar, ötekileşmeler ayyuka çıkmıştır, BTP millet arasında oluşturulan bu suni uçurumları kapatmaya çalışmış, köprüler kurmaya çalışmış ve milleti kaynaştırma gayretine girmiştir. Görünen o ki bir kader seçimi olarak ifade edilen ve öncesinde sürekli gerginliğin körüklendiği bu 14 Mayıs seçimlerinde de BTP'nin bu her zamanki birlik ve beraberlik çağrısına millet olarak ihtiyacımız var. Başlıkta da ifade ettiğimiz gibi seçimi kaybetmek de demokrasinin bir gereğidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süre Türkçe'ye servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Süre Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süre kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'de Asrın Seçimi.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere birkaç gün sonra Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri eş zamanlı olarak ülke genelinde düzenlenecektir.
Sohbetimizin son bölümünde seçim yarışında Türkiye'nin iç ve dış siyasetini ele alacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Dış siyaset, iç siyasetin devamıdır söylemi, siyasi düşünürlerin ve uluslararası ilişkilerin üzerinde uzlaştığı teorik bir kavram. Türkiye'de iç siyasetin dış diplomasi üzerindeki etkisine dair bir başka tecrübe de yaşandı. Bu görüş, özellikle 2016'da yaşanan başarısız darbe girişiminden sonra güçlendi ve yeni ulusal güvenlik doktrini olarak adlandırıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülkenin çevre ülkeleriyle ilgili 20 yıllık dış politika ve yaklaşımının iki döneme ayırmak gerekir.
Birincisi, Ankara'nın komşularla sıfır sorun düşüncesinin dış siyasetin önceliği olması dönemidir. İkincisi ise Türkiye'nin özellikle Batı Asya ve Kafkasya bölgesinde halen az çok devam eden müdahaleci rolüdür.
Gerçi Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri halkın bu siyasete yönelik eleştirilerinin farkında olarak Mayıs 2023 seçimleri eşiğinde bu siyasetin değişeceğine dair bazı vaatlerde bulundular.
Türkiye'nin bölgesel politikası, Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki sözde Arap Baharı olayları ve ayaklanmalarının ardından stratejik bir çıkmazla karşı karşıya kaldı. Çünkü Türkiye değişime uğramakta olan ülkelere modellik ve siyasi model sağlamaya çalışıyordu. Ama bu işe yaramadı. Bu durum Ankara'yı saldırgan bir politika izleme yoluna soktu. Böylece Irak ve özellikle Suriye'de askeri operasyonlar, ayrıca Kafkasya gelişmelerinde etkili olmak için bölgede oyunculuğa soyundu. Ancak ülkenin iç arenasında Erdoğan'ın bu yaklaşımına yönelik eleştiriler de vardı. Muhalefet partileri Türk hükümetinin terörle mücadele politikalarını desteklemesine rağmen Erdoğan'ın sınır ötesi operasyonların etkisi altında Türkiye'nin iç ortamına güvenlik havası katmak planına karşı uyarıda bulundu ve böyle bir politikayı dış karar almada bireyselliğin artan rolünün bir sonucu olarak değerlendirdi.
Muhalefet parti ve çevreler özellikle son iki yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi dış politikasını eleştirerek hatta seçim arifesinde Erdoğan'ın bu konuyu seçim programına katması ve ortam oluşturması konusunda uyarılarda bile bulundu. Muhalefet Türkiye'nin dış politikasının Adalet ve Kalkınma Partisi liderliğinde partizanlaştığını ve diğer ülkelerin iç işlerine karıştığını iddia etti. Onlar Türkiye'nin Suriye, Kafkasya, Libya ve Yunanistan ile ilgili dış siyasetinde Erdoğan'ın bireysel rolünün etkili olduğunu belirttiler.
Demokrasi ve Atılım Partisi DEVA Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel bu konuda şöyle diyor. Türkiye'nin dış politikası kurumsal karar alma sürecinden kişisel karar alma sürecine dönüşmüştür. Sonuç olarak stratejik ve uzun vadeli karar verme yerini günlük ve taktiksel tepkilere bıraktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi HDP Diyarbakır Milletvekili ve Parti Sözcüsü Hişyar Özsoy da Türkiye'nin dış siyasette stratejik pusuladan yoksun olduğunu ifade ederek şöyle diyor. 10 yıl önce Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmayı, ülke içinde siyasi ve ekonomik reformlarla bu yönde ilerlemeyi hedefliyordu. Ancak bugün Adalet ve Kalkınma Partisi liderliğinde Türkiye'nin stratejik önceliklerinden güvenle bahsetmek mümkün değil.
Adalet ve Kalkınma Partisi politikacıları muhalefet partilerinin görüş ve eleştirilerini reddederek Türkiye'nin 2016 sonrası ulusal güvenlik yaklaşımını, Türkiye'nin bağımsızlığını ve ulusal güvenliğini ve değerlerini tehlikeye atma işlevi olarak nitelendirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Burhanettin Duran bu konuda şöyle diyor. Acaba Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının azami taleplerini Türkiye'ye dayatan Avrupa Birliği'ne bağlılık herhangi bir sorunu çözecek mi? Ankara'nın Batı'nın bariz umursamazlığı nedeniyle yönünü Türkiye'nin çıkarlarına çevirdiği unutulmamalıdır. Bugün altılı masa dış politika ve ulusal güvenlik için nasıl bir alternatif sunuyor? Muhalefet partileri Türkiye'nin uluslararası sistemdeki ideal konumu konusunda hemfikir görünüyor. Fakat ülkenin kapsamlı bir demokratikleşme yoluyla batıya doğru ilerlemesi gerektiğine inanıyorlar.
Adalet ve Kalkınma Partisi taraftarları Ukrayna Savaşı da dahil olmak üzere ülkenin dış politika sürecini başarılı buluyor. Onlara göre Ankara, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başlangıcından bu yana Kiev ve Moskova ile ilişkileri sürdürmenin gerekliliğini düşünerek Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış görüşmelerinde güvenilir bir arabulucu olmaya çalışıyor. Ankara'nın
Ukrayna krizine yönelik dengeli duruşu Batı'nın ve hatta Rusya'nın dikkatini çekmiştir. Türkiye bir yandan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleme ve Kiev'e askeri insansız hava aracı satma taahhüdünde bulunurken, diğer yandan Rusya'ya yönelik Avrupa ve Amerika yaptırımlarına katılmadı.
AK Parti taraftarları da Türkiye'nin Siyonist rejim ve Batı Asya'daki bazı Arap ülkeleriyle politikasında önemli değişiklikler olduğuna inanıyor. Bu değişiklikler Suudi Arabistan ve Mısır'dan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye gibi önemli ülkelere kadar uzanıyor. Bu arada Beşar Esad hükümetini devirmek, Suriye'deki terörist ve silahlı grupları donatmak ve bu ülkenin bölgelerini işgal etmek için tüm çabalarından vazgeçmeyen Ankara'nın Suriye ile müzakere arzusu ele alınabilir. Türkiye ve Suriye'nin siyasi ilişkilerini kesmesinden 11 yıl sonra Ankara siyasi bir girişimle Şam'la görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca Erdoğan'ın Doha'daki FIFA Dünya Kupası açılışı oturumunda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüşmesinin ardından siyasette kalıcı bir husumet yoktur açıklaması Türkiye'nin Mısır ile ilişkileri düzeltme kararlılığını gösterdi.
Türkiye'nin PKK'ya yönelik güvenlik tehditleri ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele politikası 6 üyeli koalisyon partileri tarafından çeşitli şekillerde desteklense de Erdoğan hükümetinin bölgesel maceralarının AK Parti'nin konumunu istikrara kavuşturmak amacıyla iç ortamı gölgede bırakmak ve milliyetçiliği güçlendirmek amacıyla yürütüldüğü izlenimi de oluştu. 2022 yılı boyunca Ankara'nın Suriye'ye yönelik tehditleri ve Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimler sınırlı bir çatışma noktasına ilerledi. Hatta Erdoğan 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması'nı eleştirerek Türk dindarları ve milliyetçileri arasındaki toplumsal tabanını güçlendirmek için Doğu Akdeniz'de ve Yunanistan ile tartışmalı sularda yeni bir maceraya atıldı.
Tahran Radyosu.
Ayrıca Ankara hükümetinin Kafkasya'daki maceralarına paralel olarak Suriye yönelik güvenli bölge oluşturma yönündeki tehditleri de arttı. Birçok analist Mayıs 2023 seçimlerinin arifesinde bu durumun tırmanma ihtimalinin yüksek olacağını belirtti. Ancak bu arada Şubat 2023'te Türkiye'nin güneybatısında yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne neden olan korkunç bir depremin meydana gelmesi Erdoğan ve iktidar koalisyonunun planlarını etkileyerek bozdu. Bazı uzmanlar Türkiye'nin depremle yıkılmasını ve yönetimini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zaaflarından biri olarak değerlendirdi.
Buna karşın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ana rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu, Türk dış politikası alanında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin yeniden kurulmasına göz diktiğini ve de seçimi kazanması halinde Suriyeli mültecileri 2 yıl içinde ülkelerine geri döndüreceği vaadinde bulundu. Muhalifler Erdoğan'ın son 10 yılda Suriye'ye müdahale politikalarını ve ayrıca Siyonist rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki etkisinin artmasına neden olan Kafkasya'daki etnik macerayı da sert bir şekilde eleştirdi.
İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 20 yıl boyunca Türkiye'deki iç ve dış gelişmelerin gidişatına ve anket sonuçlarına dikkat edilerek 100 yılın seçimleri olarak bilinen Türkiye'de 14 Mayıs milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkenin 100 yıllık tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğu söylenebilir. Bu seçimler ister Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adayı olan Cumhur İttifakı veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğu Millet İttifakı'nın kazanması ile sonuçlansa, Türkiye'nin iç ve dış politikasında köklü değişikliklerin yaşanmasını beklemek gerekir.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'de 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri ilgili hazırladığımız 6 bölümlük sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçen sohbetimizde Talak suresinin bitmesiyle bugünden itibaren sizlerle birlikte Tahrim suresine başlıyoruz. Medine'de nazil olan bu surenin 12 ayeti vardır. Baştaki ayetler helal olan bazı yiyeceklerin kendine haram ve yasak kalınması hakkındadır. Bu yüzden bu sureye Tahrim adı verilmiştir. Surenin sonlarında ayetler ise salih olan ve olmayan iki kadın tanıtılıyor. Böylece iman ehli olanların salih ve doğru insanları kendilerine örnek almaları ve salih olmayan fasit insanların yol ve yordamından uzak durmaları hedefleniyor.
Allahumma inni as'aluka bismika ya Allah subhanaka ya la ilaha illa subhanaka subhanak al-ghafur خلصنا من النار
Şimdi hep birlikte Tahrim suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu leke tebteğî mevzâte ezvâcik. Vallahu gafurun rahîm. Qad faradallahu lekum tahillete eymânikum. Vallahu mevlâkum. Vahuvel alîmul hakîm.
Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamber, eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Resulullah'ın bazı eşleri diğer eşleri kıskanıyorlardı. Bu yüzden onların Resulullah için diğer eşlerin pişirdiği ve o hazretin yediği yemekleri kötülemeye çalışıyorlardı. Örneğin Resulullah Efendimiz'in yediği yemeğin o hazretin ağzının kötü kokmasına sebep olduğunu söylüyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz bu sorunu çözmek ve eşlerinin rızasını kazanmak için bir daha o yemeği yememeye yemin ederek ağzının kötü kokmaması ve diğer eşlerin rahatsız olmamasını sağlamaya çalıştı. Bu olay üzerine bu ayetler nazil oldu. Resulullah'a yersiz yere kendini Allah'ın helalinden mahrum bırakmanın gereksiz olduğu belirtildi. O Hazreti ettiği yemeğinin kefaretini ödemesi ve kendine tanıdığı bu tahrime son vermesi emredildi. Bu yüzden Resulullah Efendimiz bir köleyi serbest bıraktı ve kendine haram kıldığı şeyi helalleştirdi. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Peygamberler Allah tarafından talim ve terbiye ediliyorlardı ve Allah da onlara yol göstererek onları doğru ve sahih yola hidayet etmiştir. İslam'da helal zevkleri tahrim sayılan ruhbaniyet ve riyazet kabul edilmiyor. Zira Yüce Allah kulları için caiz saydığı helallerden kullarının yararlanmasını istiyor. Eşlerin karşılıklı istekleri haramın helal veya helalin haram kılınmasına sebep olmamalıdır. Başka bir ifadeyle aile ortamında eşin rızasını kazanmak Allah'ın rıza ve hoşnutluğu çerçevesinde olmalıdır. İlahi ahkam çerçevesinde yapılan yemin değerli ve geçerlidir. İnsanın o yeminle helalleri kendine haram kılan yeminler değil.
Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhaneke Rabbi, Subhanek. سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي.
Şimdi de Tahrim suresinin 3 ve 4. ayetlerini can kulağıyla dinleyelim.
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ.
Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona sırrı açıklayan eşine haber verince, o bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi dedi. Ey peygamberin eşleri, eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de salih müminler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Resul-i Ekrem Efendimizin eşlerine yanlış davranışına değinen geçen ayetlerin devamında bu ayetler ise şöyle buyurur. Kıskanma dışında Resulullah'ın bazı eşlerinin çirkin davranışlarından bir diğeri ise sır açıklamaktı. Halbuki eşlerin görevi sırları birbirinden saklamaktır. Tarihte de belirtildiği üzere Resul-i Ekrem Efendimiz bir konuyu sır olarak eşlerinden birine söyledi ve ondan bu konuyu başkalarına açıklamamasını tembihledi. Fakat o bu sırrı Resulullah'ın diğer eşleriyle paylaşarak ifşa etti. Yüce Allah Resulullah'ı bu konudan haberdar etti. Resul-i Ekrem de eşine bu yanlış işi yaptığını söyledi. Fakat tüm macerayı eşi daha fazla utanmasın diye anlatmadı. Ayetlerin devamında sırrı ifşa eden ve ifşa edilen sırrı dinleyen iki kadına yaptıkları hatadan tövbe etmeleri tavsiye edilirken şöyle deniliyor. Bu işle sizin kalpleriniz doğru yoldan sapmıştır. Tövbe etmez ve bu işlerden el çekmezseniz aslında peygambere karşı el birliği yapmış olursunuz. Tabii ki bir yere varamayacaksınız. Zira Allah ve melekler ve salih müminler Resulullah'ı destekliyorlar. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Sır tutmak salih ve doğru eşlerin özellikleridir. Ve eşinin sırrını ifşa etmek ise ona karşı bir nevi komplo ve girişim sayılır. Resulullah da bazen ailevi sorunlar yaşıyordu. Bu da bazı eşlerinin o Hazreti rahatsız eden davranışlarında kaynaklanıyordu. Fakat Allah peygamberi onlara hoşgörülü ve barışçıl davranır ve hatalarını affederdi. Bazen evde ve ailede bazı olayları görmezden gelmek ve affetmek gerekir. Ve hata yapan kişi için tövbe ve geri dönme yolu açılmalıdır. Bu yüzden aile fertlerinden biri tarafından işlenen hatayı görerek aile ortamını bozmamak gerekir. Ne zaman Resulullah Allah'a iftira atılsa veya kendisine yönelik saygısızlık veya komplo yapılırsa, müminler o hazreti ciddi şekilde desteklemeleri gerekir ki düşman o hazretin konumunu zayıflatamasın ve çizemesin.
Minner raca, minner dua, minnel hata, minkel ata, minnel raca, minnel dua, minnel hata, minkel ata, minnel raca, minnel dua, minnel hata, minkel ata.
Şimdi hep birlikte Tahrim suresinin 5. ayetini dinleyelim.
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha hayırlı Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Resulullah'ın birkaç eşi olmasına ve onlardan bazılarının o Hazreti rahatsız eden davranışlarda bulunmasına rağmen Allah Resulü onlardan hiçbirini boşamadı ve her zaman onlarla uzlaşmaya çalıştı. Bu ayet, Resulullah eşlerine o Hazret'in iyi huylarını suistimal etmeme ve Resulullah'ın asla onları boşamayacağını zannetmemeleri konusunda uyarıyor. Zira bu hak her zaman Resulullah için saklıdır. Ayrıca en iyi kadınlar olduklarını zannetmesinler. Zira eğer Resul-i Ekrem onlara boşarsa daha iyi ve daha layık kadınları o Hazret'in eşi olacaklar. Bu ayette layık bir eşin özellikleri de anlatılıyor ki evlenmek için eş seçiminde dikkate alınabilen kriterlerdi. Evliliğin ilk şartı Müslüman ve mümin olmaktır. Müslüman biri, Müslüman olmayan biri ile evlenemez. Eşe karşı mütevazi olmak, tövbekâr olmak, namaz kılmak ve oruç tutmak ise bu ayette vurgu yapılan özelliklerdir. İlginç olan ise bu ayette kadının bakire olmaması ise özel bir değer sayılmamasıdır. Yani daha önce evlenen fakat bu özelliklere sahip olan dul bir kadının bakire olmaması onun değerini düşürmez. Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Boşanmak, aile anlaşmazlıkları ve ihtilaflarındaki ilk değil son çaredir. Eğer eş kendi hataları üzerine diretir, uzlaşmaz, sürekli gerginlik oluşturarak aile ortamı ve huzurunu bozarsa belki bu durumda boşanmak seçeneklerden biri olabilir. Dul ve boşanmış kadınların tekrar evlenme hakları vardır ve ömürlerinin sonuna kadar eş sahibi olma hakkından mahrum kalmamalı. Kadının gerçek değeri ahlaki, insani ve manevi kemalatına bağlıdır. Onun yaşı veya bakire olup olmamasına değil. Değerli dinleyiciler, bir nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Şemhani Sultan düzeni artan bir düşüşle karşı karşıya. Harrazi ordu ve savunma gücü ülkelerin güvenlik ve bağımsızlığının en büyük kaynaklarından biridir. Adalet Bakanı, ülkeler yaptırımları ortak yasa önlemlerle ele almalı. Cumhurbaşkanı'nın Ehl-i Sünnet İşleri Danışmanı İslam Cumhuriyeti, dünyadaki adaletin timsalidir. İran 2022'de 1700 uluslararası uyuşturucu çetesini yok etti. Öte yandan, Filistin halkının İslami devrimini desteklemeyi komitesi, tüm dünya halkları Filistin halkının cesur direnişine destek vermelidir. Siyonistlerin saldırısındaki şehit sayısı 30'a yükseldi, belirtildi. Filistin İslam Cihat Hareketi komutanlarından bir diğeri Siyonistlerce şehit edildi. Gazze'den işgal topraklarına 803 roket fırlatıldı. Türkiye, MSB, tahıl girişiminin çalışmalarına devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.